şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ukrayna krizinin çözümü için diplomatik girişimler hız kazandı. Çözüm arayışlarının merkezinde Normandiya formatını oluşturan Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa var. Dört ülkeden temsilciler Berlin'de buluştular. Toplantıda Minsk mutabakatlarının uygulanışı ve önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılması planlanan görüşme ele alındı. Kararlar hakkında bir açıklama yok. Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanı önümüzdeki günlerde Ukrayna gündemiyle bir araya gelecek. Toplantının 8 ya da 9 Ocak'ta yine Berlin'de yapılması bekleniyor. Ardından 4 ülkenin lideri 15 Ocak'ta Kazakistan'ın Astana kentinde buluşacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Pyotr Poroshenko'yu bir araya getirecek zirve, krize çözüm çabalarında umut ışığı olarak değerlendiriliyor. ABD'de Astana zirvesine olumlu bakıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Astana'da yapılması planlanan görüşmeye olumlu yaklaştıklarını açıkladı. Psaki, görüşmenin Ukrayna krizinde çözüme ulaşılması konusunda katkı sunabileceğini belirtti. Doğu Ukraynalı temsilciler de müzakerelere davet edilmemelerine tepkililer. Bir diğer kritik çatışma alanı olan Suriye konusunda da bir diplomatik hareketlilik söz konusu. Moskova merkezli bir hareket. Bu ay sonunda Suriye'de çatışan taraflar arasında müzakerelere ev sahipliği yapacak Moskova. Suriye krizine barışçıl çözüm bulmayı amaçlayan müzakerelerin 20 Ocak'tan sonra başlaması bekleniyor. Görüşmeler önce Suriyeli iç ve dış muhalefet grupları arasında gerçekleşecek. Ardından da Şam yönetiminin katılımıyla yeni tür müzakereler yapılacak. Rusya'nın inisiyatifindeki Moskova platformu girişimine Birleşmiş Milletler de destek veriyor. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Halit Hoca ise Moskova müzakerelerine katılım için ön şart ileri sürdü. Halit Hoca, Cenevre 1 temelinde geçici yönetim oluşturulmaması halinde Şam ile masaya oturmayacaklarını belirtti. Suriyeli muhalif lider, Moskova'da yapılması planlanan müzakerelere henüz davet edilmediğini de belirtti. Şam yönetimi ise Moskova'da başlayacak görüşmelere katılmayı kabul etmişti. Suriye'nin içinde sahadaki çatışmalarda devam ederken IŞİD'in Kobani'den silinmek üzere olduğu haberleri geliyor. Kürt güçleri Miştenur mahallesinden sonra İza mahallesini de IŞİD'in elinden aldılar. Peşmerge güçleri komutanı Tuğgeneral Şevket Mizuri, YPG ve Peşmerge'nin Kobani'de ilerlemeye devam ettiğini ve kentin yalnızca %10'unun IŞİD'in elinde kaldığını belirtti. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Domlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Barış Adıbelli ile hem Moskova'da devam edecek olan Rusya eksenli diplomatik girişimi, Suriye konusundaki diplomatik girişimi konuşacağız. Hem Suriye'de sahadaki durumu, IŞİD sonrası Suriye'nin geldiği hali değerlendireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi 4 geminin Türkiye'ye verilmesini reddetti. Kongre 3 savaş gemisinin HİBE 1 geminin de düşük fiyatta satılması yoluyla Türkiye'ye transferini öngören tasarıyı reddetti. Gerekçe olarak Türkiye'nin İsrail'e karşı giderek artan düşmanca tutumu ve Kıbrıs yakınlarında doğalgaz araması yapan Amerikan şirketlerine karşı takınılan tavrı öne sürüldü. Mısır'da bir kraliçe mezarı bulundu. Çek Enstitüsü Mısır araştırmaları başkent Kahire yakınlarında Mısır kraliçesinin olduğu düşünülen bir mezar keşfetti. Kraliçenin gömülü olduğu yerin Kahire'nin güneydoğusunda yer alan eski bir krallık mezarlığı olduğu belirtildi. Mezarın Firavun Neferefre'nin karısı 3. Kentakaus'a ait olduğu düşünülüyor. Yunanistan'da Syriza yeniden AB ile masaya oturacağız dedi. Radikal Sol Koalisyon, Syriza lideri Alexis Tsipras hem Avrupa Birliği'ne hem de Yunan halkına ekonomik krizle mücadelede parti programının müzakere edilemez olduğu mesajını verdi. Avrupa Birliği ile yeniden masaya oturacaklarını söyleyen Tsipras hem müzakere olacak hem anlaşma sağlanacak ifadelerini kullandı. Belçika'da bir seri katilin Van den Breken isimli seri katilin ötenazi isteği kabul edildi. Burundi'deki çatışmalarda 100 kişi yaşamını yitirdi. Afrika'daki çatışmalar dinmek bilmiyor. Burundi'nin kuzeybatısındaki Cibitoke bölgesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen silahlı bir grupla askerler arasında çatışma çıktı. Yetkililer en az 100'e yakın kişinin öldüğünü belirtiyorlar. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Barış Adıbelli ile Suriye'yi konuşacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz.
You make me feel so brand new.
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde ilk bölümde de belirttiğimiz gibi konuğumuz Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Barış Adıbelli hocamız. Suriye ekseninde yine haber bülteninde aktardığımız diplomatik girişimleri konuşacağız. Geçen yıl, önceki yıl 2013'te Cenevre'de yapılan görüşmeler, bir yıl kadar bir diplomatik akamet vardı Suriye konusunda. IŞİD'in ortaya çıkması yazın hayli değiştirmişti bütün sahadaki görüntüyü. Batı'nın ilgi ve kaygılarını da değiştirdi, öyle anlaşılıyor. Yine Ukrayna meselesi Rusya'yı bir süre uzak tutmuş gibi görünüyordu. Ancak ciddi bir diplomatik yoğunluk var. Bazı Suriyeli iç ve dış muhalif gruplarla rejimin bazı temsilcilerinin Moskova'da bu ay içerisinde bir araya geleceğini biliyoruz. Birleşmiş Milletler'in desteği var bu görüşme sürecine. Konu Putin'in Ankara ziyaretinde de gündeme gelmişti. İşte bu görüşmeden bir şey umulabilir mi? Suriye'deki durumu değiştirebilmek, diplomatik, barışçıl yollarla bir çıkış bulabilmek mümkün mü? Rusya'nın bu girişimi buna yol açabilir mi? IŞİD'in Suriye'de yarattığı etkiler göz önüne alınarak bunun bir imkanı var mı? Bu sorunun cevabını arayacağız. Hoş geldiniz Barış Hocam.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler hocam. Suriye meselesi 4 yıldır yoğun, kanlı, zorlu bir iç savaş şeklinde sürüyor. Halk perişan. Bir yandan da işte böyle bir arayış var. Uzun süredir diplomatik bir hareketlik yoktu. Başladı. Ne diyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz hocam?
Şimdi iyi bir girişim tabii, diplomatik girişim. Öteden beri Suriye konusuna taraflar savaşla ya da askeri güç kullanılarak çözüm arayışına girme yolunda karşılar. Özellikle Rusya ve çevresindeki yakın ülkeler askeri güç kullanımına karşı ve diplomatik seçeneğin önce masaya yatırılmasını hep savuna geldi. Bu bağlamda da biliyorsunuz Cenevre'deki görüşmeler yapılmıştı. Ancak burada tabii Birleşmiş Milletler'in destek vermesi önemli. Konuyu daha bir uluslararası platformda hassas ve ciddi bir nitelik almasını sağlıyor, ama burada tabii önemli olan nokta acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin ve müttefiklerinin niyeti ve görüşü ne acaba? O çok önemli. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin rengi, tutumu ve ciddiyeti çok önemli. Çünkü Cenevre görüşmelerinde benzer bir durumu yine yaşadık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin her nedense bu Suriye konusunda çok ciddi bir şekilde durmaması arkasında. Yani bundan şunu kastediyorum. Gerek diplomatik çözüm mekanizmalarında ciddi bir şekilde hareket etmemesi, konuya sahip çıkmaması, gerekse yani Suriye'de muhalefeti eğer destekliyorsanız bunu askeri veya siyasi olarak daha kuvvetli bir şekilde destekleyip işi sonlandırma yoluna gitmeyi tercih etmeleri veya öbür taraftan karışık böyle mesajlar geliyor. Bazen Esad yönetimiyle devam etme şeklinde bir takım mesajlar gönderiyor. Bazen işte eğit donat şeklinde muhalefete yeni bir yol haritası çiziyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri çok karmaşık bir mesaj veriyor dünyaya veya sanki aklı karışmış gibi bir tutum çizdi. 2000'li yıllardan bu taraf Amerikan dış politikasında bu görüntü hep var. Bir türlü Amerika'dan net bir izlenim elde edemiyorsunuz. Net bir fotoğraf Amerika ortaya koyamıyor. Bu da tabii ister istemez bu tip uluslararası veya bölgesel sorunları çözümünde bizim için net bir sonuç tahmin etme lüksünü ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla Rusya'nın bu girişimi, muhalif grupları toplama girişimi ve bir çözümü yine bir diplomatik çerçeve içerisinde arayışının karşısındaki bana göre en büyük meydan okuma zorluk veya engel Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunun ne olacağı. Yani eğer ciddi manada Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki durumun düzelmesini istiyorsa öncelikle taşın altına elini sokacak ve karşı tarafın kim olduğuna bakmaksızın bu girişimi destekleyecek. Şimdi Rusya'nın yanında yer almadığı açık. Özellikle de son bu Ukrayna krizinden itibaren ortaya çıkan yeni soğuk savaş ikliminde baktığınız zaman eğer bir ülke A diyorsa öbürü B deme noktasına geliyor. Biz bunu uluslararası ilişkilerde güvenlik ikilemi diyoruz. Yani her zıt kendi karşıtını bir şekilde besleyerek daha ayrışık bir politikaya doğru gidecek. Dolayısıyla burada bir başka nokta da var. Tabii Rusya'nın kimleri davet ettiği de önemli. İşte son bu muhaliflerin başına seçilen Halit Hoca'nın bir açıklaması var. Diyor ki yani Rusya bizi davet etmedi diyor. Dolayısıyla şimdi bazı gruplar diyor Rusya'ya davet edildi Moskova'ya ve bir nevi oradaki çıkacak sonucu da tanımadıklarını ortaya koyuyor. Şimdi burada o zaman bir önümüze çıkan bir sonuç var. Birinci sonuç acaba Moskova bir diplomatik hamleyle muhalif gruplarını mı ayrıştırıyor? İkinci soru acaba Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde muhalif grupları ayrıştırma, temizleme düzeni içerisinde mi? Yani bir grubu Amerikan yanlısı, bir grubu Rus yanlısı şeklinde bir ayrıştırır mı yapıyor? Üçüncü seçenek bu işte biraz bağlantılı. Yani bu yaz siz de belirttiniz, yaz döneminden itibaren yeni bir aktör bölgeye çıktı. Ki düşünün yaza kadar aslında bölgeye kim, Orta Doğu bölgesi tamamen gündemden düşmüş. Avrupa'da bir Ukrayna Kırım krizi yaşanıyor ve buna bakılıyordu. Fakat bir anda bir IŞİD çıktı. Tekrar dünyanın dikkati buraya yoğunlaştı. Şimdi IŞİD gidiyor. IŞİD'den sonra ne gelecek deniyor. Şimdi Nusra deniyor. Yani hep birilerinin gelmesi konuşuluyor ama hiç sorun ortadan kalkacak gibi gözükmüyor. Dolayısıyla görünen nokta şu, açıkça söyleyelim. Yani Esad yerinde kalacak gibi gözüküyor şu anda. Her ne kadar işte Halit Hoca biz Cenevre birinci görüşmelerinde varılan kararı istiyoruz. Önce bir geçici yönetime Suriye devredilsin. Ondan sonrasını konuşalım. Ondan sonra oturup müzakere edelim. Yani bu geçici yönetimin ne kadar tehlikeli olabileceğini şu anda artık görüyoruz. Yani IŞİD gibi grupları geçici yönetimle, ki geçici yönetim dediğiniz şeyin içinde her türlü muhalif unsur olacak ve her birinin kendi gündemi olacak. Dolayısıyla IŞİD de bir zamanlar bu muhalif grupların içerisindeydi ama şimdi bakın başka bir yöne gitti. Dolayısıyla artık geçici bir yönetimin Suriye gibi büyük bir çetrefilli olayın çözümünden çok uzakta olduğunu artık yaşanan olaylardan görüyoruz. Tabii gönül istiyor ki Rusya veya bir başka ülke Suriye konusunu diplomatik olarak müzakere ederek her iki tarafın da isteklerini göz önüne alarak her iki tarafı da memnun ederek dahası Suriye halkının memnun olacağı bir sonuca ulaşarak kan dökmeden bu iç savaşı, kardeş savaşını bitirmesini isteriz. Ancak bir de konjonktür var. Dünyanın üzerinde döndüğü bir politik algı var. Bir eksen var. Dolayısıyla buradaki dinamikler buna ne kadar izin verecek bilemiyoruz. Yani Putin'in veya Rusya'nın atacağı adımlar ileriye ne kadar gidebilir onu da bilmiyoruz. Hani kritiklerde, eleştirilerde, bir kısım eleştirilerde Rusya'nın bir şekilde bu son Ukrayna krizinden bu tarafa yaşadığı sorunlardan bir çıkış noktası olarak gündemi değiştirme yolunda attığı bir adım olarak da Batı'da gözleniyor bu olay. Şimdi eğer buradan gidersek o zaman Batı'nın zaten desteği olmayacak gibi kalıyor. Şimdi bu durumda Batı'nın mutlaka desteği gerekiyor. Batı'nın desteğini almamız şart. Suriye'yi ancak o şekilde çözeriz. Çünkü öteki şekilde Suriye kendi içinde muhalif gruplar bir taraf Moskova eksenli bir taraf Batı eksenli bölünecek şekilde şu anda gözüküyor. Halit Hoca'nın son açıklamasından ben bunu anlıyorum. Dolayısıyla burada tabii öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri ab altından sopa gösteriyor. Her daim sürekli yaptırım, silahını kullanmaya çalışıyor Rusya'ya. Daha da farklılaştıracağız diyor. Çeşitli şeyler bahane edilerek. Yani Rusya'yı köşeye sıkıştırarak bir takım Orta Doğu'da kazanım alma amacı mı var Amerika Birleşik Devletleri'nin? Yoksa dünyaya bir mesaj vererek az gelişmiş ülkeler, 3. dünya ülkelere, gelişmekte olan ülkeler, bakın hani Rusya illüzyonu da bitmek üzere, Rusya size istediğiniz şeyi verebilecek bir ülke değil. Bakın sıkışınca Rusya da zayıflayabiliyor şeklinde bir mesaj mı vermek istiyor? Bu da tabii önümüzdeki günlerde çok fazla daha tartışacak şey. Ama burada Rusya'ya düşen bazı şeyler de var. Rusya bu krize hazırlıksız yakalandı. En baştan Rusya biraz özgüvenin de kendine vermiş olduğu, enerjinin özellikle Rus ekonomisine verdiği özgüven biraz fazla galiba. Çünkü hazırlıksız yakalandı. Bu tip bir Batı'nın topyekün karşısına geçeceği bir Rusya senaryoyu ya da fotoğrafı beklemiyordu açıkçası. Dolayısıyla işler Rusya'nın kontrolü dışında gelişiyor. Dolayısıyla Rusya'nın her şeyden önce iyi bir kriz yönetimine geçmesi gerekiyor ve ancak bu kriz yönetimiyle bu safhadan çıkar. Çünkü Rusya hala işin diplomatik şekilde çözüleceğini, bu Ukrayna krizini ayrı, Orta Doğu krizini ayrı, hatta Asya Pasifik'te muhtemel çıkması olan bir takım krizler ayrı değerlendirmeye girişiyor ama hiçbirinin arasında bir bağ kurmuyor. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı ve Batı dünyasının Rusya'ya bakışı 1950-1991 arasındaki temel algı neyse aynen o. Şimdi Rusya hala o günü biz geçmişte bıraktık, biz öyle bakmak istemiyoruz dese de ne Batı dünyası bunu farklı şekilde Rusya'nın önüne koyuyor. Şimdi neden bu kadar geniş bir perspektiften ele alıyorum? Çünkü bugün Suriye'deki bu konunun ya da iç savaşın çözümü, Moskova'daki diplomatik müzakereler, bütün bunların hepsi bu biraz önce bahsettiğim uluslararası konjonktürdeki gelişmelere paralel. Bugün Batı'yla işte 90'ların ikinci yarısında olduğu gibi çok iyi bir işbirliği sağlayan Rusya Federasyonu olsaydı ya da tam tersi o şekilde bir Batı ve Amerika olsaydı Suriye konusunda çok farklı bir çözüm mekanizması ortaya çıkabilirdi. Ama benim kanaatimce şu bir gerçek: bugün Suriye cephesinde hiçbir büyük gücün etkisi yok. Ve bu hiçbir büyük gücün etkisinin olmaması da Suriye'de bir kaos ve anarşiyi iç savaşta doğurmuştur. Kimin eli kimin cebinde şu anda belli değildir. Giderek Suriye bir kara deliğe dönüşmektedir. Ve bu kara delik başta çevresindeki ülkeler olmak üzere komşuları ve onun bitişik ülkelerini içine çekmek vasıtasıyla bölgeyi giderek daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecek. Bakın bugün Suriye olmasaydı IŞİD belası olmayacaktı Orta Doğu'da. Bugün Suriye olduğu için Suriye adeta bir bataklık haline geldi ve sürekli üretiyor. IŞİD olabilir. Bugün IŞİD gider, Bağdadi gider ama yerine yarın başkası gelir. Siz bu bataklığı kurutamadığınız sürece. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere Rusya'da, Çin'de, Türkiye'de hiçbir ülke tek başına veya hiçbir ülke bir grup halinde Suriye konusunu çözemez. Dünya el ele verip Birleşmiş Milletler çatısı altında ancak Suriye konusunu çözebilir diye düşünüyorum ben.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış adı belli idi. Suriye'yi son Moskova'da bu ay içerisinde yapılacak olan, hazırlıkları da şimdiye kadar yapılan ve devam eden diplomatik görüşmeler çerçevesinde krizi yeniden ele aldık. IŞİD'in yarattığı etkiyi de değerlendirerek çok teşekkür ediyorum Barış adı belli hocam katılımınız için.
Rica ederim efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.